Kutebe 8 10. Ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fetmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikri fehel min müddekir. Ve ma tevfiki illa billah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Geçen hafta Münip konusunu işlemiştik. Çok tesirli, güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Daha önceki senelerde işlediğimiz Hanif konusunun bir devamı gibi oldu. Onunla beraber Hazreti Davud'la ilgili bir ayet başlamıştı, ona girmiştik. Bu müniplikle ilgili bir iki şey daha söyleyeceğim, devam edeceğim inşallah. Şimdi dönmekle ilgili Arapçada çok kelime var. Mesela reca dönmek oluyor. Ade, avdet etmek, dönmek oluyor. Ve ileykel masir diyor ya bazı ayetlerde. Seyir halinde dönmek, o da dönmek oluyor. Bir de geçen hafta işlediğimiz enabe var. Hani münipliğin kökü. O var. Tevbe, yine dönmek anlamına geliyor. Bir de bugün ayetlerde geçen evebe. Ebe ya da evvap olarak geçiyor. Bu da dönmek anlamına geliyor. Şimdi bu recayı falan daha evvel işlemiştik, o diğer konuları. Bu enabe, müniplikten, münipliğin kökeni olan tevbe ve evvap, bugün işleyeceğimiz birbirine o kadar yakın anlamları olan bir şey ki, bu sözlüklerden baktım, tefsirlerden baktım, birbirine çok yakın anlamlar, manalar verilmiş. Şimdi tabii ki Allah-u Teala'nın ilminde bunların inanılmaz büyük farkları var. Ama bizim ilmimiz küçük, anlayışımız küçük olduğu için birbirine çok yakın geliyor. Mesela şöyle bir örnek verilir. Bir toplumun kalitesi, kültür seviyesi ne kadar yükseldikçe terimler ve sayılar o kadar artarmış. Mesela sayılardan örnek vereyim. Afrika'da bir kabile varmış. Sadece 3 tane rakamları varmış. 1, 2 ve 3. Diğerlerine ve diğerlere. 3 ve diğerlere. Niye? Ya yetiyor onların kültürüne göre, anlayış seviyesine göre. Çok şey yok. Ama idrak seviyesi yüksek olanlarda sayılar ne kadar fazla? Düşünün. Mesela üstü sayılarla ifade ediyor. Kökler var biliyorsunuz. Kare kökler var. Ve sonsuz sayılarla, matematik derslerinden hatırlarsınız, sonsuz kavramlarıyla işlemler yaptık. Aynı şekilde işte bir kültür, medeniyet ne kadar yüksekse ya da anlayış ne kadar yüksekse terimler de kavramlar da o kadar artıyor. İşte Allah-u Teala'nın ilminde o kadar fazla ilim var ki ve bu kelimeler halinde biz ancak onu idrakımız seviyesinde anlıyoruz ve bize her şey aynı geliyor. Aynı şekilde korkmak mesela Arapçada. O korkmakla ilgili o kadar çok şey var ki ben 8-10 tanesini biliyorum. İşte hafe, haşe gibi, rahabe gibi birçok korkma var. Bize göre korkmak. Hani 1-2-3. Ama Allah'ın ilminde ki ilim de çok fazla. İşte bu küçük bir ayrımlara girmek gerekirse enabe, hani müniplikten gelen, yüzünü döndürerek Allah'a yönelmek diyebiliriz. Tevbeye ise masivadan dönerek yönelmek. Yani kötü huylardan dönerek yönelmek. Bugün işleyeceğimiz evvebe kökünden olan evvap ise sürekli olarak tesbihatla Allah'a dönmek. Bak, birbiri farkını anlamak bile zor. Mesela tevbe ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu hafta içerisinde inceledim. Sözlüklerde şöyle geçiyor. Dönme, bir de geri gelme anlamına geliyor. Şimdi tövbe ile ne alakası var? Bizim bildiğimiz tövbe dönmekle ne alakası var? Geri gelmeyle ne alakası var? Ama Arapça kökenin bu. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi tövbe kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birisine tövbe edeceğiniz zaman tövbe ila diye geçiyor. Birisine tövbe etmek. Mesela Allah'a tövbe etmek. Yani Allah'tan af ve mağfiret dilemek gibi anlaşılacak bir şey. Ama bu Bakara suresi 37'de geçiyor. Allah da tövbe ediyor, biliyor musunuz? İşte bizim bildiğimiz kelimelerle olunca anlamsız geliyor. Ama kelimenin kökünde olan dönme, geri gelme olduğunda farklı anlam oluyor. Şöyle izah edebiliriz bunu. Hazreti Adem orada hatasını anlıyor. Allah'a dönüyor. Yüzünü Allah'a çeviriyor. Hatasından geri geliyor. Yani bir şekilde yüzünü döndürüyor. Allah-u Teala da ona dönüyor. Yani dönmek dedik ya kökenine. Allah da ona dönüyor. Zaten ayet-i kerimede tabe ala diyor. Ala bir şeyin üstüne demek. Onun üzerine döndü. Demek ki üst mevkide, tabii ki aşağı mevkide olan birisine o da dönüş yapıyor. Yani dolayısıyla ne oluyor? Allah-u Teala geri gelmenin, dönüşün imkanını veriyor. Hani demiştik ya şeylerde, önceki haftalarda, Adem hata işliyor, in deniyor, tövbe ediyor ama yine ikinci bir in emri oluyor. Bunu ne olarak açıklamıştık? Geri dönüşün kapısı açılıyor. Yani işte tevbe alayı böyle anlamak lazım. Allah'ın tövbe etmesini, yani Allah'ın geri dönüşünün kapısını açmasını bu şekilde yorumlayabiliriz. Evvap ise bugün isteyeceğimiz bir çeşit ibadet haliyle dönmek anlamına gelebiliyor. Zaten bu ayetlerde işleyeceğiz. İşte bu birinci kelime olan enabe, münipliğin kökeni olan, konumda olan bir kul sürekli olarak Allah'a yönelik yaşıyordu. Nerede olursa olsun. Kafirler bu münipliği nasıl yaşıyorlardı? Kafirler de münipliği yaşıyorlar, ya da Allah'a çok güzel inanmayanlar. Gemi örneği veriyordu. Denizdeyken gemi fırtınaya yakalanıyor. Allah'ı sanki görür gibi ona inanılmaz derecede yoğun bir şekilde yöneliyorlardı, münip oluyorlardı. Bu Kur'an-ı Kerim ifadesi. Ama Allah'ın has kulları ne yapıyordu? Sürekli olarak yöneliyorlardı. Yani illa bir şey olması gerekmiyor. Her halde ona dönerek yaşıyorlardı. İşte bu onlara bir örnek olarak hemen aşağısında Davut Aleyhisselam'ı veriyordu, Davut örneğini. Ne diyordu ayette? وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا. Biz Davut'a bir fazilet verdik. Burada işte münip kullarına bir örnek olarak, dönen, sürekli ona dönüş halinde yaşayan bir kullara örnek olarak kimi veriyor Rabbim? Davut Aleyhisselam'a örnek veriyor. Buradan da şuna gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Davut kelimesinin kökeninde vedud vardı. Vedede, sevmek anlamında. Çok seven. Türkçedeki Vedat isminin karşılığı. Vedat, çok çok seven. Demek ki Allah-u Teala'yı bir insan çok severse Davut kaleminde oluyor. Peki öyle olursa ona ne gibi ikramlarda bulunuluyor? İşte bu ayetlerde bunu görme şansımız var. Şöyle ki Davud'a katımızdan diyor fadlan verdik diyor. Fazilet verdik. Türkçede de fazla kelimesi geçiyor ya, fazla, ziyade olarak demek. Yani herkese verilenden daha fazlası anlamına geliyor. Zaten bir ayet-i kerimede Hazreti Davud ve Süleyman diyor ki bizi diğerlerinden, diğer inananlardan daha üstün kılan Rabbime hamdolsun diyor. Ayet-i kerimede geçiyor bu. Yine ayet-i kerimenin ifadeleriyle ifade ettim. Diğerlerine bir üstünlük söz konusu. Hatta bu üstünlük peygamberler arasında da geçerli. Bir ayette diyor ki şey olmasın diye bunları sıralamayacağım ama bu internetteki metinlere bakarsanız ya da bu kitapçıkları bir iki hafta sonra dağıtıyoruz ya, oraya bakarsanız göreceksiniz bunların ayet metinlerini. Orada biz diyor bazı peygamberleri diğerlerine üstün kıldık diyor. Bir sonraki ifade çok ilginç. Davut'a da Zebur'u verdik diyor. Burada Davut peygamberinde diğer birçok peygamberden, biliyorsunuz 128 bin peygamber geçtiği olduğu rivayet ediyor bu rivayet. 124 bin. Bunların en faziletlilerinden olduğu işte Kur'an'da da ifade ediliyor. Bu şekilde gerek birinci haliyle inananlardan daha üstün kılmasıyla, gerek de diğer peygamberlerden daha üstün kılmasıyla bir fazilet verdik diyor. İşte bunun sebebini de biz bir Allah'a dönüş moduyla sürekli yaşamasından, ikincisinde de o vedud var ya gizli, Allah'ı demek ki çok seviyormuş Davut Aleyhisselam. Allah da onu çok seviyor. İşte Allah-u Teala da böyle olan kullarına, peygamber olması gerekmiyor, fazilet, fazladan, diğer kullarından daha fazla ikramlarda bulunuyor. Bu neler fazilet olarak verilmiş, bunları söyleyeceğim ama bir şey var, onu söyleyeyim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin de şeyine bakıyorum, tefsirine bakıyorum, tavsiye ederim, Ruhul Beyan tefsiri. Orada bir ifade var. Arapça bilenler bilir. Bakın bu Davut kelimesinin yazılışına bakın Kur'an-ı Kerim'de. 4 tane harf var ve 4'ü de birbirinden ayrı. Bu Arapça yazmaya ya da okumaya alışanlar bilir. Bütün harfler önündeki, arkasındaki harflere birleşir. Sadece 6 tane harf birleşmez. Elif var, işte vav var, f var, dal var, zel var. Bunu bilen bilir. Sadece 6 tanedir. Burada ise görüyorsunuz bu harflerden 3 tanesi var. Evet. Hep ayrı, görüyor musunuz? Bunu da işte o hikmetini de Bursevi Hazretleri şöyle diyor. Biraz sonra göreceğimiz gibi Davut Aleyhisselam'ın birçok niteliği, özelliği, faziletleri olmasına rağmen bunların birini diğerine hiç karıştırmamış. Ayrı tutmuş. Özellikle de Allah sevgisiyle bunları hiç karıştırmamış. Harfler ayrı ayrı ya, bitişik değil ya, birleştirmemiş. Allah'la olan sevgisine bunları dahil etmemiş. Davut Aleyhisselam'ın Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Kıssalarında o kadar çok özelliği belirtiliyor ki şaşarsınız. Bakın onları bir şey yapayım. Buraya not aldım. Hani biz ona faziletler verdik diyor ya. Bakın onlardan söylüyorum. Bir kere biraz evvel söylediğim gibi mertebesinin yüksek olması. Hem insanlardan hem de peygamberlerden yüksekliği var. 2, bu ayete göre söyleyeceğim, sesi. Çok güzel bir sesi varmış. Hani Davudi ses deniyor, Türkçemize de geçmiş ya. Bir yerde okudum, 3 insan gırtlağı özelliği verilmiş diyor. 3 ya da 7. Yani o bir insan olduğu halde, şeyde de var, 3 değil 7. 3 mesela şeyin, Bekir Sıtkı Sezgin var, bu Türk müziğiyle ilgilenenler bilinir. Şey, bizim bir tanıdık onu bir şeye, kulak burun boğaz uzmanında göstermiş de ses tellerinde bir kısma var diye bir bakmış. Ya diyor, sen Allah'a çok şükret, sigara da içiyormuş, bu sigarayı da bırak. Sana normal bir insanın 3 katı özellikte ses görüyorum demiş ses tellerinde. Sen de ses, sigara içiyorsun, bunu bırak demiş. Şükür olarak, yani o nimete şükür olarak. Yani herhangi bir insanda bile böyleyken Davut Aleyhisselam'da ne kadardır onu siz düşünün. Ve o sesiyle beraber, işte bu yine ayette göreceğiz, dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih ederlermiş. Bakın dağlar ve kuşlar. Yani hatırlıyor musunuz? Emanet konusunda geçmişti. Normalde akıl, şuur olamayacağımız düşündüğümüz şeyler Allah-u Teala teklif ediyordu. Muhatap alıyordu ve teklif ediyordu. Ve o ayette onu işlerken birçok Kur'an'da bizim şuursuz olarak kabul ettiğimiz şeylere Kur'an'da nasıl şuurlarının, bilinçlerinin olduğuyla ilgili ayetleri de sıralamıştır. Hani vakit yok şu an onu şey yapmayayım. İşte bu onlarla beraber tesbihat da onun özelliklerinden. Fazilet, ona fazladan verilen özelliklerden. Bir diğer fazilet demirin ona yumuşatılması. Bu ayette de geçiyor. Şimdi biraz evvel şey yapacağız. Allah-u Teala Hazreti Davut'a demiri eliyle şekillendirebilme özelliği vermiş. Yani diğer kitaplarda, bazı tefsirlerde ilk demiri işlevsel hale getirdi diyor. Değil, biliyoruz biz daha Tunç devrinden, bakır devri, şey devri var. Ta o zamandan beri insanlığın kullandığını biliyoruz. Diyor demiri işte ateşte eriterek diyor yumuşatma bilgisini öğretti. Bu da değil. Çok eskiden beri biliyorsunuz bu var. Ne var, geriye ne kaldı? Aynen bir bal mumunu öyle tarif ediyor. Bal mumunu nasıl şekillendirirse sert olan demiri de o şekilde şekillendirebilme özelliği verilmiş. Bunu nasip olursa ayrıntılarına gireceğim. Sadece faziletleri. Tabii yani insan. Yani çok daha farklısı verilmiştir. Bir yani eliyle bir demir kütlesini kılıç haline getiriyor ki zaten göreceğiz. İnce ince dantel gibi zırh işliyor. Hani ayrıntılarını ayetin içinde geçtiği için girmiyorum. Sadece faziletleri sıralamak adına yapıyorum bunu. Diğer bir özelliği işte sevgisinden bahsettik ya. Allah-u Teala'yı çok severmiş. Allah-u Teala da onu çok severmiş. İşte o kelimesinin, Davut kelimesinin içerisindeki o veduttan zaten bunu şey yapmıştık, söylemiştik. Bir başka verilen bir şey, inanılmaz derecede ibadet ediyormuş. Hatta bilir misiniz, Davut orucu denilen bir oruç vardır. Bir gün tutuluyor oruç, bir gün tutulmuyor. Hatta şöyle bir hadis-i şerif var. Sahabeden Abdullah Hazretleri olması lazım. Gidiyor peygamberimize diyor ki, daha doğrusu yemin ediyor. Ben ömrümün sonuna kadar diyor gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim diyor. Peygamber Efendimiz de bu geliyor, çağırttırıyor kendisini. Diyor ki, öyle yapma diyor. Bazen oruç tut diyor, bazen oruç tutma. Benim çok daha fazlasına gücüm yeter diyor. Öyleyse diyor, ayda 3 gün tut diyor sadece. Buna daha fazlasına gücüm yeter diyor. Öyleyse bir gün oruç tut, 2 gün iftar et diyor. Benim daha fazlasına gücüm yeter diyor. Öyleyse kardeşim Davut'un orucunu tut diyor. O bir gün oruç tutardı, bir gün iftar ederdi. Diyor ki benim daha fazlasına gücüm yeter diyor. Hayır diyor, bu kadar diyor. Oruçların en eftali kardeşim Davut'un orucudur diyor. Bakın o kadar insan geçiyor, o kadar peygamber geçiyor. Kendisine nasip olan bir ibadet tarzı dar bu mesele oluyor. Hatta bir ara şöyle bir konuşma geçmişti birisiyle. En faziletli oruç pazartesi perşembe orucu demişti birisi. Dedim ki neden dedim? Peygamber Efendimiz öyle yapıyor. Ama kendisinin ifadesiyle dedim. En faziletli oruç bir gün oruç tutup bir gün tutmamak. Davut'un orucu diyor. Kardeşim Davut'un orucunu diyor. Bir tartışma olmuştu. Ben dedim ki Peygamber Efendimiz eğer en faziletlisi diyorsa ona tabi olmak lazım, inanmak lazım gibi bir şey olmuştu. Buradan aklat almış. Hazreti Davut'un da bu oruç tutmasının sebebi şöyle açıklanıyor. İmanın yarısı sabır, yarısı şükür. Yani hep sabır yok, hep de şükür yok. Hatta biraz sonra işleyeceğiz. Şükürün sabırdan daha zor olduğu söyleniyor. Sorarsan olur mu canım? Sabır zor derler ama şükürün daha zor olduğu söyleniyor. İşte biraz ilerleyen Allah nasip ederse ilerlersek bunu ayetlerde de göreceğiz. İşte Hazreti Davut da ona göre bir gün oruç tutarmış, bir gün iftar edermiş ve gece sürekli ibadet modundaymış. Geceliğin de sadece üçte birinde uyurmuş, gecenin diğer kısmını ibadetle geçirmiş. Hatta Cebrail Aleyhisselam'a sormuş bir şeyinde, ya Cebrail demiş, En Allah indinde vakitlerin en kıymetlisi hangisi? Onu öğrenecek, o şey yapacak. Demiş ki ben seher vakitlerinde arşın titrediğinden başka bir şey bilmiyorum demiş. Ve de bunu öğrenen peygamberin de o vakitleri nasıl geçirdiğini düşünün. Biz de maalesef kendim dahil horul horul uyuyoruz o vakitlerde. Arş titriyor vaktin kıymetinden. Biz de uyuyoruz ve kendi adıma söylüyorum. Allah uyanıklık nasip etsin inşallah. Allah
ibadet eder uykumuzdan.
İnşallah. Ama Peygamber Efendimiz ayaktaymış. Hazreti Davut ayaktaymış. İnşallah biz de ayakta kalanlardan oluruz. Diğeri ilim. Ayet-i kerimelerde biz ona ilim ve hikmet verdik diyor. Çok ileri seviyede ilmi varmış. Hazreti Davut'u zaten bütün peygamberlerin öyle. Bir nimet, bir şey de hikmetmiş. Yine biz ona bir ilim ve hikmet verdik diyormuş. Bununla ilgili şöyle misaller var. Bu Sad suresinde falan çok var. İnsanların işlerini halletme konusunda çok yetenekliymiş ki zaten hayatını dörde ayırmış günlük yaşantısını. Dörtte birisi de insanların arasındaki şeyleri çözmekmiş. İhtilafları çözmekmiş. Dörtte birine yöneticiliği ayırmış. Biraz sonra göreceğiz nimetlerden birisi zaten yöneticilik şeyi. Dörtte birini kendi ibadetine ayırırmış. Gece ibadeti hariç. Dörtte birinde ailesine ayırırmış. Şimdi nimetlerden birisi de oğul nimeti. Oğlu kim? Hazreti Davut'un?
Süleyman.
Hazreti Süleyman. Zaten biz ona hediye ettik, hibe ettik diye de bir ayet-i kerime var ve vasi kıldık diye de bir ayet-i kerime var. Zaten Hazreti Süleyman'ın şeyleri çok çok daha fazla. Yani ona girmeyeceğim çünkü Hazreti Davut'u bitiremeyeceğim. Belki onu hiç şey yapamam. İnanılmaz derecede şey var. Onun da özelliği var. Öyle bir evlada sahip olması ki kendi yerine varis kılması da şöyle yine Kur'an ayetleriyle açıklanıyor. Bir halkından birisinin davasında biraz yine güzel bir hüküm veriyor Hazreti Davut ama daha çocuk yaşta olan Hazreti Süleyman baba diyor ben bundan daha iyisini söyleyeyim mi diyor bir hüküm söylüyor herkes şaşırıyor. O da zaten işte hüküm bakımından Hazreti Davut'u geçtiğinin de bir işareti oluyor. Böyle bir çocuğa sahip olmak nimet değil mi? Fazilet değil mi? İşte bu faziletlerden, ikramlardan birisi de o. Diğer birisi idarecilik kuvveti. Hem hükümdar olan hem de peygamber olanların ilki. Hem komutan, kumandan hem de peygamber. Hatta Yahudiler Davut'u, Hazreti Davut'u peygamber kabul etmiyorlar. Kumandan melik olarak söylüyorlar. Şeyini biliyor musunuz bilmiyorum. Çok zevkli bir şey var. Talut var, evet. Calut var. Bir de Davut var. Bunun üçünün kıssası var. İsmail denilen İsmail peygamber var o devirde. Ona geliyorlar diyorlar ki İsrailoğulları bizi yani devletsizlik var biliyorsunuz bir milletsizlik var diyorlar biz bir devlet olalım. Bize bir kumandan göster, tayin et onu verelim. Ona tabi olalım. O da Allah'ın işaretiyle Talut'u gösteriyor. Talut da halktan birisi. Asil değil yani soylu değil o şeyin tabiriyle. Soyu bir yerlere dayanmıyor. İtiraz ediyorlar diyorlar bu nasıl olur? Halbuki diyor onda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilim var diyor onda kuvvet var. Hayır diyor Allah böyle şey yaptı diyor uyacaksınız tabi olacaksınız diyor gönülleri razı olmuyor. Öyleyse bir işaret verin diyor biz inanalım Talut'a. Ve Calut denilen o şey var gaddar bir ve çok iri yarı çok kuvvetli bir hükümdar var. O kutsal sandığı tabutu ele geçirmiş. Kutsal tabut ne? Ta Hazreti Adem'den gelen kutsal bir emanet var. Peygamberlere miras kalıyor bu. En son Hazreti Musa'ya kalıyor. Hazreti Musa'nın asasının da onun içinde olduğu söylüyor ve Kur'an'da geçiyor bu. Onun içerisinde Sekine ve kutsal emanetler var. Musa ve Harun'un emanetleri var. Olarak şeyde geçiyor, ayetlerde var. Onu bir şekilde eline geçiriyor. Hangi bölge bu? Şu anki Filistin bölgesinde cereyan ediyor bu olay. ve hakaret olarak da pisliğin içine atıyor onu. İsrailoğulları da bunun şeyinde çok büyük endişesinde ve Kur'an'da yine ayetiyle diyor ki biz meleklerimiz vasıtasıyla onu getirdik diyor. Ve Hazreti Talut'un çadırının ya da evinin önüne getiriliyor bu. O zaman teslim oluyorlar. Ve Talut ordunuzu hazırlayın diyor. Yenmeye gidiyorlar Calut'u. Müthiş bir hikaye. Aslında oyalanmak gibi duruyor ama müthiş bir hikaye. 80 bin kişilik orduyla yola çıkıyorlar ama diyorlar ki bir dereden geçeceğiz. Şeria Deresi Ürdün'deki, bugün Ürdün topraklarında olan. Oradan diyor sadece bir avuç su içeceksiniz diyor. Kim ki daha fazla su içer diyor, zarara uğrar. Ve sadece 5000 kişi içmiyor 80.000'den. Onun bir kısmı da geri dönüyor. Geriye kaç kişi kalıyor biliyor musunuz? 80.000 kişilik ordudan. Tam 313 kişi. Sadece 313 kişi. Bu 313 rakamı bir şeyi hatırlattı mı size?
3400.
Bedir Savaşı'ndaki katılanların sayısı da 313. Hatta kendi sahabiler o şekilde şey yapmışlar, övülmüşler biz. Talut'un ordusundaki ona kaçmayan, tabi olanların sayısı kadarız diye de bir şey var. Hikmetine binaen bunu anlattım. Ve karşıdan yüz binlerce kişilik bir ordu geliyor. 313 kişi. Arkada da dere var. Ve oradaki dua, Bakara 250'de ona bakarsınız, ben vakit almasını şey yapıyorum. Ya Rabbi bizim üzerimize sabah bize sabır ver demiyorlar. Bizim üzerimize sabır yağdır diyorlar. Hadi bugün teknolojiyle beraber savaş filmlerinin o sahnelerini görüyorsunuz değil mi? Uzaktan gösteriyor şöyle binlerce kişi. 313 kişi burada ve uzun yoldan gelmişler. Ellerinde sadece kılıç ve karşıda ne var? Binlerce kişi. Kaçmıyorlar. Allah'ım bizim üzerimize sabır yağdır diyorlar. Ve işte ordunun içerisinde de daha genç yaşta olan Hazreti Davut var. İzin istiyor Talut'tan. Ben savaşayım diyor önde. O zamanlarda bir savaşta alet var. İki ordunun en kuvvetlileri öne geliyorlar. Önce ikisi bir kapışıyor öyle. Hani Hazreti Ali'nin de var biliyorsunuz böyle şeyleri. Calut çıkıyor. Yani bugünkü itibariyle 2,5 metre boyunda iri yarı gaddar birisi. Karşısında cılız bir çocuk. Sen ne yapıyorsun ya benim karşıma, ne cesaretle çıkıyorsun diyor. Ama yolda gelirken taş dile gelmiş, beni al demiş, 3 tane taş. Benimle Calut'u öldür demiş. Ve 3 taşı alıyor, tek taş haline geliyor. Kitaplarda bu şekilde geçiyor. Ve sapanına koyuyor onu. Ya bizim bildiğimiz sapan ya da böyle savrularak atılan bir sapan var. Onunla bir atıyor, tam alnına geliyor ve koskoca Calut'u öldürüyor. Ve bunun üzerine o büyük ordu kaçıyor. 313 kişi burada. Büyük ordu kaçıyor ve bir topraklar açılıyor. İşte o İsrail devletinin ilk kuruluşu bu şekilde. Ve o şekilde de Davut Aleyhisselam Talut'un yardımcısı oluyor. Talut Aleyhisselam'ın kızıyla da evleniyor. Aleyhisselam diyorum ama büyük ihtimalle doğru. Yani Allah'ın seçtiği Kur'an'da 2 kez geçen bir ifade, yanıldığımı düşünmüyorum. Yerine geçiyor ve ondan sonra da hükümranlık ona veriliyor. Bunu niye anlattım? Hep o zamana kadar peygamberler bir şekilde tevazu içinde yaşayan peygamberler, ilk defa bir peygambere hükümdarlık, krallıkla beraber veriliyor. Oğlu zaten onu da geçiyor. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf da aynı zamanda yönetici, aynı zamanda peygamber olana. İşte onun ilklerinden. İşte bu nimet de onlardan birisi ve idarecilik kuvveti varmış ama fizik olarak da çok kuvvetliymiş. Kuvvet sahibi Davut'u da Kur'an'da an diye de bir ayet var. Bunlar hepsi ayetler, yerlerini söyleyeceğim de uzun olmasın diye şey yapıyorum. Diğer nimet zaten Zebur. Zebur biliyorsunuz Kur'an'da geçen 4 tane kitaptan birisi. Burada Zebur'un içerisinde şeriatı hükümler yok. Bunun yerine ne var biliyor musunuz? Allah'a yakarışla ilgili dualar varmış. Sena denilen şeyler. Bugünkü anlamıyla ilahiler var. Ama Allah tarafından indirilen şeyler. Hatta Davut Aleyhisselam mizmar denilen çalgı eşliğinde bunları söylermiş. Daha sonra biliyoruz mizmar denilen çalgı eşliğinde şey yapmak yasaklanmış. Aleyküm selam, buyurun. Bir sandalye alıp gelirseniz zahmet olacak. Daha sonra yasaklanmış bunlar. Ama şu an elimizde olan zebur değil bu. Bu başlı başına zaten bir nimet. Bir peygambere dört tane büyük kitaptan birinin verilmesi zaten başlı başına büyük bir fazilet. Ben devam etmek zorunda bir kayıt var. Nimetlerden birisi de kuş dilinin öğretilmesi. Hazreti Davut'a, Süleyman'a da verilmiş. Hazreti Süleyman'a da verilmiş. Bize kuş dili öğretti. Yani kuşların dilinin ve daha doğrusu yaygın ifadeyle mahlukatın dilini algılamak. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar büyük bir özellikler var. Faslul hitap denilen bir yetenek de verilmiş. Yine bu Kur'an'da geçiyor. Faslul hitap verdik diyor. Fasıl ara demek. Ya iki şekilde yorumlanmış, ya o kadar fazlalı tane tane konuşuyor ki sözü inanılmaz derecede tesirli, ya da karşındaki kimsenin hitabını ayırma, yani o söylenilen sözden hikmetleri, gerçekleri ayırma özelliği. Üçüncü olarak da şu deniyor, iki kişi gelip de davasını anlattığında onda çok güzel hükmetme yeteneği, doğruyu bulup çıkarma yeteneği olarak da söyleniyor bu faslul hitabe. İşte bütün bu nimetler, faziletler Davut'a verilmiş. Hazreti Davut'a verilmiş. Bazen Davut diyor, kusura bakmayın. Kur'an'da hep Davut geçtiği için dilim ona alışmış. Yani saygısızlıkla kusur olmasın. Ayetten devam edelim. Ya cibalü, ey dağlar. Evvibi, işte bu evvab kelimesi buradan geçiyor. Geçen hafta hani evvabin namazında açıkladığımız yönelin, buradaki anlamıyla, başka bir anlamıyla tesbih edin. Me'ahu onunla demek, Davut Aleyhisselam'la beraber ve Tahir, kuşlar da. Bakın dağlar, yani bizim cansız olarak kabul ettiğimiz şeylere Allah-u Teala ne diyor? Davut'la beraber tesbih et diyor. Bir ayeti kerimede de onların diyor, mahlukatın diyor, tesbihatı vardır diyor. Fakat diyor siz onları ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Söylüyorum ayetini. 17-44 İsra suresi 44. ayet. Yedi gök, yer ve bunların içerisinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder, ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diyor. Bu yerde ve gökte olan her şeyin tesbihatı, bunun içerisinde kuşlar da var. Nur suresi 41'de de şöyle geçiyor. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misiniz? Her biri duasını, sala geçiyor ve tesbihini kesin olarak bilmektedir ve Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Demek ki kuşların bir tesbihatı var hepsinin. Bırakın onun salatı var. Yani duası, hatta namaz kelimesi de bu kelimeyle ifade ediyor. Ve tesbihatı var. İşte buna sahip olan kuşlara ve dağlara Allah-u Teala onunla beraber tesbih et diyor. Zaten tesbih ediyorlar. Burada fark ne? Allah-u Teala işte bu da Hazreti Davud'a bir fazileti. Onlara tabi olarak. Yani Davud Aleyhisselam tesbih ediyor. Dağlar ve kuşlar da ona eşlik ediyorlar. Yani o tesbih ediyor, onlar da arkasından tesbih ediyor. O tesbih ediyor, zikrediyor, o da arkasından tesbih ediyor. Bu başlı başına bir nimet. Ve ona diyor, ve elenne lehul hadid, ona demiri yumuşattık. İşte biraz evvel bahsettiğim, evet, aynı demiri bal mumunu yumuşatır gibi bir yumuşatma haline getiriyor Davut Aleyhisselam. Bu başlı başına bir şey. Bir de bu hadid kelimesi sertlik anlamına da geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Daha derinlerindeki manasıyla dünyevi işlerde sana bir yumuşaklık nasip ettik. Yani sertliklerde, dünyevi karşılaşacağın sertliklerde sana da bir onlara, olaylara yumuşatma, kolaylık getirdik anlamına da gelebiliyor bu. Bir başka anlamı da var. Bunu şu biraz sonra okuyacağımla beraber şey yapacağız. Alttaki satır, geniş zırhlar yap ve onun biçim ve ölçüsünü gözet dedik. Ve imel, imal et, yap. Sabigat, sabigat zırhlar demek. Şimdi eskiden zırhlar büyük levhalar halinde yapılıyormuş. Hani Hazreti Davud'a da yumuşattı ya. Hazreti Davud onu böyle ilmekler, halkalar halinde yapıp onlarla aynı bir kazak örür gibi zırh örmüş. Allah-u Teala da bunun emri var. Ve diyor ki onun da sert denilen şeyleri, halkaları da sert deniyor. Onları da ölçülü yap. Belirli bir kıvamda, belirli bir ölçüye göre yap deniyor. Bu sayede de bir nimet verilmiş. Bir şeyi açıklayayım burada. Sonra bu haftanın konusuna geçeceğim. Burada da zırhın enfüsi manası olarak, derinlerdeki manası olarak senin nefsinin ve şeytanın silahlarına karşı, biliyorsun şeytanın okları var. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şeytanın oklarından bir oktur diyor. Ve nefsinin kılıçlarına karşı takva elbisesi yap olarak da yorumlanıyor. Sürekli dünya, sen Allah'a yönelen bir kulsun. Sürekli Allah'a yönelme halindesin. Buna sistemin içerisinde biliyorsunuz bazı negatiflikler var. Nefis ve şeytan. Bunlar seninle mücadele edecektir, savaşacaktır. Sen de ona karşı bir elbise giyin. Ama hangi elbise? Yine Kur'an ifadesiyle takva elbisesi. Bu şekilde de yorumlar benim de bu hoşuma gitti. Ama sonunda geçen ve amelü salihat kelimesinde ve iyi ameller işleyinizle birleştirince bana farklı bir yer çağrıştırdı. Kaç dakika var bakayım? 25 var mı? Bakayım bir hemen şeyini. 15 dakika var. Tamam. Güzel açıklarız bunu inşallah. Şimdi Davut Aleyhisselam tebdili kıyafet yaparmış ve halk arasında dolaşırmış. Nasıl kralın yaptıklarından, işte yani peygamber kral ya, yaptıklarından, idareciliğinden memnun musunuz diye. Herkes de Allah razı olsun güzel işler yapıyor dermiş. O da ona göre kendi amellerini ayarlarmış. Bir gün bir melek insan kılığında dolaşırken ona sormuş Davut Aleyhisselam. Ya her şeyi çok güzel, hoş da bir şu devlet malından yemese çok güzel olur demiş. Yani biliyorsunuz bu helal aslında. Yani herhangi bir iş yapmadığı için devlet yöneticileri ne deniyordu ona? Beytulmal. Beytulmal denilen şeyden kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala ona bile razı olmamış.
Allah Allah.
O zaman Hazreti Davud da bunu anlamış, ellerini açmış, yalvarmış. Aman ya Rabbi demiş, bana kendi elimle yapayıp da para kazanacağım bir şey nasip et demiş. Ve Allah-u Teala da işte demiri yumuşatmış ya ona. Evet. Aynı zamanda zırh yapma sanatını da ona öğretmiş ve onunla da para kazanmaya başlamış. Bakın bu koskoca peygamber. Ganimetleri düşünün savaşta aldıkları ve şey. Hatta bu düsturu arkadaşlar bütün başka peygamberlerde de görülür. Mesela Hazreti İsa ve Zekeriya Aleyhisselam marangozlukla geçinirlermiş. İslam alimleri biliyorsun mesela şeyde kendi işleri varmış. Yani din adamlığı diye bir meslek yok arkadaşlar.
Terzi olan
var. Somuncu Baba var mesela, fırınında şey yapıyor. Şey var, Ebu Hanife var, İmam-ı Azam şey yapıyor. Yani tüccar. Oradan geri kazanıyor ama fetvalar verecek bir duruma da gelmiş. Bu en sonunda şey aklıma geldi. 2. Abdülhamit Han. Ben onu çok seviyorum. Bize kitaplarda biraz fazla anlatıldı ama mesleği neymiş biliyor musunuz? Marangozlukmuş. Marangozluk yaparmış, satarmış, geçimini öyle şey yaparmış. Devlet şeyine dokunmamış.
Allah.
Yani bunlar bize değişik mesajlar veriyor.
Hazreti Zekir de biliyorsunuz evden eşyayı satıyormuş.
Evet. İşte bu iyi ameller işleyiniz derken ben bunu gördüm. Ama niçin burada iyi ameller işleyiniz diyor? Bakın bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala kullarından iyi iş yapanları sever. bu ibadet anlamında değil. Yani onu da kapsıyor. Ama buradaki şeyi, bugünkü ifadesiyle ne biliyor musunuz? Kalite. Bugün maalesef özellikle Yahudiler malın en iyisini üreterek ve müşteri memnuniyeti denilen bir şeyle en iyisi yaparak bugün dünyanın en iyi şirketleri, en büyük şirketleri oldu. Tabi çeşitli oyunlar falan da döndü ama yine de markete gittiğinde sen tercihte bulunuyorsun. Senin tercihine karışmıyorlar. Onu da alabilirsin, onu da alabilirsin. Ama elin bir şekilde maalesef ona gidiyor çünkü kalite. Öbürünü alıyorsun, yok bir şeyler eksik. İşte ama Peygamber Efendimiz tavsiyesine aykırı diyor Peygamberimiz. Allah-u Teala kullarından iyi iş yapanı, doğrusunu, güzelini, kalitelisini yapanı sever diyor. Bir Müslümanın görevi en kalitelisini, en doğrusunu yapmak. Bakın bunun böyle olduğunu nasıl anlıyoruz? İkinci kısmında, ayetin son kısmında ne diyor? İnni bima ta'melune basir. Şüphesiz ben, bakın burada da ben diyor, biz demiyor. Yani Allah-u Teala'nın bizzat kendisi diyor ki şüphesiz ben yaptıklarınıza basirim, görücüyüm diyor. Takip ediyorum diyor. Şimdi bizler geçimimizi çalışmamızla kazanmıyor muyuz amelimizle? Peygamberler bile öyle kazanır, biz yapıyoruz. İşte diyor ki Allah-u Teala işlerinizi salih olarak, düzgün olarak yapınız. Ben de diyor yaptıklarınızı görüyorum ha diyor. Ben şunu şey yapıyorum, her meslek grubunun müşterisini kandırabileceği ince bir unsur var. Hepiniz bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu taksi şoförü de aynı şekilde bir şey yapabiliyor. Kuyumcunun da hilesi var. Doktorun da bir şekilde hilesi var. Her şeyin var. Devlet memuru, öğretmenin de var. Karşındakinin anlayamayacağı ama bir şekilde çalacağın, işini iyi yapamayacağın, kandıracağın bir şey var. Allah-u Teala diyor ki ben bunu görüyorum. Sakın suçu da başkalarına atma. Sadece belirli meslek grupları yapmıyor bunu. Her meslek grubunun alanında yapacak bir şey var. İşte bu da sizin Allah indindeki konumunuzu belirliyor. Şunu duymuşsunuzdur. Dürüst tüccar şehitlerle beraber haşrolanacaktır diyor. Bakın şehit nerede? Tüccar nerede? Ama dürüst. Demek ki o kadar az ki, o kadar az ki Allah-u Teala da her şeyinize görücüyüm diyor ya, işte doğru dürüst tüccarlığını yapan bir insan şehitlerle beraber. E bize hep ne hikaye anlatıldı? Ya ibadet ayrı, iş ayrı. E görüyoruz ki senin işin ibadetin, senin işin kulluğun. Ayırmak yok. Eğer ayırırsa, ya ben ibadet, namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih çekmek, bir de dünyevi işler var. Bu, gerçek iman esaslarına aykırı. Senin sokaktan çıktıktan sonraki her davranışın bir ibadettir. Doğru davranacaksın. İşin ibadettir. Bakın Fatiha işlerken ne demiştik? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnızca sana kulluk ederiz diye çevirmiştik onu. Bazı tesbirlerde yalnızca sana ibadet ederiz. Şimdi doğru ibadet ederiz ama ibadeti sadece dini ritüeller olarak algılarsan yaşamın diğer kısmını kulluğun dışına çıkarmış oluyorsun. O zaman Allah-u Teala bütün yaptıklarınızda basir, görmektedir ne anlamda kaldı? O zaman dürüst tüccar niye şehitlerle beraber haşrolunacak ki? Demek ki bizim her alanımızda Allah-u Teala'nın bizi görüyormuşçasına yaptıklarımıza dikkat etmemiz lazım ve yapılan her işi salih olarak, buradakine göre salih olarak yapmamız gerekir. Bir altında Hazreti Süleyman'la ilgili şeyler var. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi de bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık yoldu. Erimiş bakır kaynağını onun için akıttık. Onun eli altında cinlerden çalışan kimseler vardı Rabbinin izniyle. Onlardan kim emrimiz dışına çıkarsa onu ateşin azabından tattırırdık. Ona ne dilerse yaparlardı. saraylardan şekil verilmiş eşyalardan havuz şeklinde çanak ve kaplar, sabit kazanlar. Şimdi burada Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ama bu hafta bahsetmeyeceğim bundan. Çünkü Davut Aleyhisselam'ı yoğun bir şekilde anlattık. Hazreti Süleyman'ın özellikleri de çok fazla, konu dışına çıkarız. Ben bunu hemen atlayarak, haftaya erteleyerek daha doğrusu, şunu açıklamak istiyorum. Bu arada parantez gibi olmuş. 13. ayete bakın. İ'melû alâ Davudu şükran. Davut hanedanı şükür için, şükürle, şükrederek çalışın. Ve maalesef burası hepimizi çok etkileyecek. Ve galilün min ibadiye eşşakurur, eşşekur. Fakat şükreden kullarım pek azdır. Şimdi yukarıyla bağlantısını görüyor musunuz? Hani Hazreti Süleyman'la olan ilgili iki ayeti çıkarın. Yani erteleyelim. Doğru dürüst amel işleyin diyor. Yetmiyor. Bakın ne diyor? Ey Davut halkı diyor. Ey Davut gibi olanlar. Ey Davut gibi olmak isteyenler. Ey onun gibi Allah'ı severek, vedud kelimesi vardı ya, Allah'a yönelerek, Allah'a kulluk etme, münib olarak Allah'a kulluk etme gayretinde olanlar. Şükrederek çalışın. Şükrederek iş yapın. Şimdi burada şükür çok önemli. Şimdi şükür çok basite alınıyor ama bakın bir iki ayet size göstereceğim. Şaşıracaksınız. 76'ya 3. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği bir yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da buradaki ifadesiyle söylüyorum, nankörlük ederek kat eder. Nankörlük ederek kat eder. Yani bir şekilde yaşar, ya şükrederek diyor ya nankörlük ederek. Ama Arapça aslında bunun nankörlük değil. Ne biliyor musunuz? Ve imma küfuran. Küfrederek. İnkar ederek. Bakın şükür kelimesinin zıttı küfür. Maalesef nankörlük diye geçmiş meallerimize niyeyse. Ağır mı geldi bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Yani hani anladınız ne demek istediğimi. Neyse tövbe. İbrahim 7'de hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Bak yine burada nankörlük edersiniz diyor. Nankörlük edersiniz değil. Hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Burada geçen kelime ne var? İn kefertüm. Eğer küfrederseniz, kafirlik alameti göstererek davranırsanız. Bakın yine şükrün tersi küfür. Bir ayet daha var. 21-152, Bakara 152. Bu çok bilinen bir ayettir, müthiş ayettir. Bunu daha evvel işlemiştir. Feskurûne eskürküm veşkurû li velâ tekfurûn. Öyleyse beni zikredin ki, zikredin ki ben de sizi zikredin. Zikrin ön koşulu kulun Allah'a zikretmesidir. Allah da seni zikrediyor, anıyor. Veşkuru li, bana şükredin ve la tekfurun. Bana küfretmeyin. Allah. Ve maalesef bize şükür kelimesi çok basit anlatılmış. Ya biz hamdı da anlayamadık. Biliyorsunuz değil mi? Hamdı işlemiştik. Hamd. Ya hamd ne? Ya sonra işte bu Allah razı olsun tefekkür edip çalışanlardan öğrendik ki çok basit ya. Yani ifadesi çok basit. Yaşaması anlamında söylemiyorum. Övmek. Allah'ı övüyorsun. Ya Rabbi, aman ya Rabbi, sen ne güzel yaratmışsın bu kainatı. Aman ya Rabbi, şunu güzel yapmışsın. Ama bize hamd sanki şükretmek gibi. Ya Rabbi hamd olsun. Değil. Hamd ayrı şeyler, şükür ayrı şeyler. Hamd övmek. Şükür ne? Şükürün bir tanımını yapmak gerekirse Allah'ın verdiği nimetlerden ötürü kulda olan minnettarlık duygusu. Hazreti Davut'sa yine bir onda endeksli konuşacağım. Ya Rabbi diyor, verdiğin nimetler o kadar çok ki sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum diyor. Allah-u Teala ona diyor ki sen diyor bütün nimetlerin benden geldiğine iman ediyor musun diyor. Ediyorum ya Rabbi diyor. İşte şükür bu diyor. Bu şükretmen, böyle şükretmen, böyle iman etmen dolayısıyla ben senden razı oldum diyor. Demek ki şükürün aslı nimetlerin Allah'tan geldiği bilinciyle nimete yaklaşmak. Aman ya Rabbi teşekkür ederim. Sen bunları bana nasip ettin. Ben çok memnunum demek.
Hocam o teşekkür yok. Tek tasvip ediyorlar. Yani teşekkür ve bizden şeyde Hristiyan'da geliyor. Tabir bunu kullanmayın diyorlar. Yani şükreden, şükür.
Şöyle.
Teşekkür yani olur bir anlayabilecek onun o teşekkürün.
Teşekkür şöyle doğru yere ulaşıyor. Şimdi birisi bir nimeti sana verse de, hediye verse de, sen aslında o kişinin bir aracı olduğunu, aslında onun Allah-u Teala tarafından verildiğini bilirsen, kula teşekkürde mahsur yok. Neden? Adresi doğru yere gönderiyorsun. Yani çiçek geliyor, çiçek bir ifade değil mi? Aa mutlu oluyorlar. Ya çiçeğe mi mutlu oluyorlar? Değil. Ona değer verildiğine, o şeye insanlar mutlu oluyorlar. Ya adam bugün elhamdülillah hepimizin çok büyük nimetler içinde yüzüyoruz. Ama yaş günlerinde, bayramlarda hediye geliyor. Mutlu oluyoruz. Ona ihtiyacımız olduğundan mı? Hayır. Minnettarlık duygusu hatırladım. O anlamda kula edilen teşekkür doğru yapılırsa, nimetin Allah'tan geldiğini bilirsen aslında Allah'a şükür oluyor.
Tabii bu şekilde sadece karşımıza edilmiş oluyor. O bile size tehlikeye sokuyor. Ama teşekkür ettiğiniz zaman hakikaten bunlar bu vesile, aracı.
Tabii.
Nedenlerse farklı oluyor.
İşte zaten işte Davut'taki, Hazreti Davut'taki Allah'ın Teala'ya, sen diyor benim nimet, gelen nimetlerin benden olduğunu biliyor musun diyor. Tamam diyor, ben senden razı oldum. Şükür zaten bu diyor. Peki Allah-u Teala'nın bir esması var. Eşşekûr. Ne demek biliyor musunuz? Şükreden demek. E Allah-u Teala nasıl şükrediyor? Orada fail Allah. Kul değil. Hani aynı Hamid, El-Hamid'e bahsetmiştik ya. Hamid en çok hamd eden demek. Ya Allah-u Teala nasıl hamd ediyor? İşte Allah kul eğer Allah'a minnettarlık duygusuyla yaklaşırsa Allah da hoşnut oluyor ve kuluna artırma yoluyla ne yapıyor? İkram ediyor. Evet, ezan okunuyor. Yine bu şükür konusunda devam edeceğiz. Eğer biz Davud Aleyhisselam gibi olma niyetindeysek, Allah'a severek, Allah'a münib olarak yönelme durumundaysak işlerimizi doğru yapacağız. Allah-u Teala'nın gördüğü şeyle ve bu şükür ayetine göre de her halimizde, her şeyde aman ya Rabbi ne güzel imkanlar verdin, ne güzel nimetler verdin diyerek şükürle çalışacağız. Ya bu işte ne bu ya, bu işte uğraşıyoruz. Ya çamur işte, yağmur yağıyor bilmem ne. Ulan millet şuralarda yaşıyor, nerede yaşıyor, biz ne buradayız demeyeceğiz. Her halimizde şükür duygusuyla yaşayacağız. Eğer bunu yaşamazsak Allah korusun okuduğum 3 ayete göre küfredenler konumuna geliyoruz. Nankör olanlar değil, küfredenler konumuna oluyoruz. Allah bu nimetlerin Allah'tan geldiğini bilerek şükredenlerden olmayı nasip etsin inşallah.
Çok güzel ders oldu. Yani bizim için çok büyük ders.
İnşallah.
Ders olarak. Allah şükür ders güzel.